Evet, merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Seçim 2023'e doğru Cemalettin Taş ile birlikte. Evet, listeler verildi ve artık son düzlüğe girildi. Bundan sonra bizler gidip oy kullanacağız ve seçimler yapılmış olacak 14 Mayıs'ta. Listeler her partide doğal olarak tepkiye yol açtı. Beklenmedik itirazlar var. Kendi işlerinde problem yaşayanlar var. Ama bunlar bir süre sonra unutulur mu? Geçmişte hep öyle oldu, unutuldu. Bazıları sadece istifaya kadar gitti. Onun dışında herkes yaralarını sardı. Bu seçimde böyle olur mu? Biraz bunu konuşacağız. Ama baştan şöyle bir değerlendirmeyle gireyim. Cemalettin Taşçı ondan sonra kendi yaklaşımını ortaya koyar. Büyük oranda siyasi partilerde değişim var. AK Parti milletvekillerinin %65'ini liste dışı bıraktı. CHP'nin 134 milletvekili vardı, yarısını liste dışı bıraktı. AK Parti'nin 36 milletvekili vardı, 25'ini liste dışı bıraktı. HDP'de benzer bir şekilde oradan da çok az milletvekili Yeşil ve Sol Parti'ye gitti. Zaten bir kısmı yargılanıyor, bir kısmı milletvekilliğini kaybetmiş idi. Bir kısmı da iki döneme girdiği için onlar da girmedi. Ve dolayısıyla İşçi Partisi de dahil olmak üzere hemen bütün siyasi partilerde köklü bir değişim var. Bu ne getirecek? Bunu biraz konuşacağız. Değişmeyen, sabit kalan tek parti MHP. O bütün kurmaylarını büyük oranda korudu. Çok az bir yenilik var. Yani %10'lar mertebesinde seçilebilecek yerlerdeki değişik %10'lar mertebesinde. Normalde geçmişte parlamentolarda üçte bir yenilenme olur idi. Bu anlaşılabilir bir yenilenmeydi. Yani mevcut milletvekillerinin üçte biri yeni parlamentoda olmaz idi. Ama bu sefer %50'yi aşacak. %60'ı belki olmayacak. Dolayısıyla parlamento %60 yenilenmiş olacak. Bütün bunlar seçimi nasıl etkiler diyeceğim ama ondan önce etkileyecek çok şey var zaten.
Evet, aslında yani kampanya stratejileri üzerine de konuşmamız gerekiyor görüldüğü kadarıyla. Kamuoyunun halleri çok ikircikli vesaire, onları da konuşmamız gerekiyor. Ama hani listelerle mi başlayalım bilemedim tam olarak. Ben şeyle başlayayım ya. Bu seçim işte en kapsamlı zeka testi olacak türünden sosyal medya paylaşımları arada bir düşüyor. Bir de şey de var hani böyle sokak röportajlarında böyle akıllarınca çok zeki oldukları için filan böyle işte kime oy vereceksin? AKP'ye oy vereceksin, vereceğim. Niye? İşte ben geri zekalıyım ondan filan gibi böyle cevaplar veren çok zeki arkadaşlarımız da çıkıyorlar. Onlar çok zeki oldukları için AKP'ye oy verenler de geri zekalı oldukları için filan böyle bir kavramlaştırmaları var. Fakat bu hikaye bu sefer yani işte Bekir Coşkun artık yok. Yılmaz Özdil bu tür şeyler yazmıyor galiba. Mine Kırkkanat yazıyorsa onu da kendisinden başka kimse okumuyor. Dolayısıyla ana akım medyada pek böyle şeyleri görmüyoruz artık. Siyasetçilerde hiç görmüyoruz. Yani onlar artık bu tür laflar etmeyecek kadar terbiye oldular. Bu anlamlı bir değişim. Bunun altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Yani kamuoyunda böyle budala ötesi tipler kendilerinde olağanüstü artık her ne sebepleyse olağanüstü üstünlükler vehmedip kamuoyunun geniş kesimlerini budalalıkla ahmaklıkla etiketlemeyi sürdürebilirler. Ama artık eskisi gibi böyle yukarılarda bir yerlerde seslerini duyuramıyorlar, temsil edilmiyorlar. WhatsApp gruplarında falan bunlar çok oluyor da ama
Sahnede değiller. Sahne
sahnede
kendisi bağırıyor, biliyor, evet.
bu yani bu değişim anlamlı bir değişim ve önemli sonuçları olacaktır. Türkiye'nin bir istikbali olacaksa o istikbalde anlamlı sonuçları olacaktır. Yani insanların göz hizasında diyalog kurmaya başlamalarının çok anlamlı sonuçları olacaktır diye düşünüyorum. Böyle birilerinin kerameti kendinden menkul mevkiler, makamlardan, yukarıdan, üst katlardan, alt katlara seslendiği Türkiye'den herkesin zemin katta oturduğu bir Türkiye'ye geçiyoruz, geçmişiz gibi görünüyor. Yani AKP iktidarının, uzun süren AKP iktidarının bakiyelerinden bir tanesi
Bizi
bu olarak.
zemin katta eşitledi yani. Yukarı katlarda değil ama doğru.
Evet, buradan hep beraber üst katlara çıkacaksak buradan hep beraber çıkacağız artık. Yani birilerini aşağıda bırakarak olmayacak bu iş. Hep beraber çıkmanın yolunu arayacağız. Bu hep beraber mevzu işte galiba listeleri biraz bulandırıyor. Yani bu hep beraberlik olması gerektiği yani benim aydınlanma aklıyla malul olan tarafımın bana söylediği şey şu. Olması gereken neydi? CHP CHP kalacak. İşte AKP AKP kalacak, MHP MHP kalacak. Herkes kendi evinde kalacak. Herkes birbirine ama aynı hizada olacak. Ve biz birbirimizden farklılıklarımızla birlikte birbirimizi tamamlayarak, birbirimizden farklı olduğumuz için birbirimizi tamamlayarak bir üst kata çıkacağız yani. Gibi idi benim tasavvurum. Bu olay böyle olmadı. Herkes herkese karıştı. Yani AKP listelerine bakıyorsun işte Hulki Cevizoğlu, Mehmet Ali Çelebi vesaire filan gibi daha dün AKP'ye en şiddet AKP'nin tırnak ideolojik konumuna en şiddet itirazları dile getirmiş olan insanlar. Yani AKP'ye oy veren kitlenin süfliliğine değil de ideolojik pozisyonda sağlam yerden, meşru bir yerden, siyaseten meşru bir yerden itiraz edenler. AKP listesinde işte ama AKP'nin bütün eski döküntüleri işte İdris Naim Şahin şeyde İyi Parti listesinde bir yıl ya, yani o eski Sadullah Ergin CHP listesinde
Evet.
filan her şey her şeye karıştı yani.
Burhan Çömez İyi Parti'de, ona bakarsak. Ondan sonra Ahmet Eşref Fakıbaba İyi Parti'de, AK Parti'de. Epeyce adam var yani.
Ya AKP'liler eğleniyormuş zaten. Yani sonuçta seçimden sonra iki tane AKP grubu olacak. Bir AKP bayrağı altında olanlar, bir de muhalefet partilerde olanlar diye. Böyle bir karışıklık, yani herkes herkese karıştı. Bu göz hizası da olmaktan farklı bir şey. Yani ortada hiç kimsenin bir kimliği, karakteri kalmadı. Bunun sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Böyle dolambaçlı bir yoldan seçimi atlayıp gitmeye çalışmayı sağlıklı bulmuyorum. Bunun kamuoyunda ne tür yansımalara yol açacağını tahmin etmekte de zorlanıyorum. Yani kamuoyu seçimin hikayesini şöyle yazdı. Yani bir taraf elinde tek malzeme, tek mal, satılabilir tek mal Erdoğan var ve işte onun üzerinden bir şey inşa etmeye çalışıyor. Karşı tarafta Erdoğan ne pahasına olursa olsun götürmek üzerinden. Kamuoyu seçimin hikayesini böyle yazdı. AKP'nin bu hikayeyi okumuş olduğu, kamuoyunun yazmış olduğu bu hikayeyi okumuş olduğu görülüyor. Yani meydana sürdüğü tek şey Erdoğan. Ve ama onu da çok nasıl desem bütün kompleksleri aşikar olacak şekilde yapıyorlar.
Ama son bir
Zaman
seçimde zaten tek eldeki malzeme Erdoğan'dı. İşte Erdoğan yaparsa Erdoğan yapar. Onun cebinde bir şey vardır. Bir tavşan çıkartır şapkadan ve seçimi kazanır deniyor idi. Bu sefer ama tamamen artık Erdoğan önde. Başka bir figür neredeyse yok.
hep Erdoğan öndeydi ama sonuçta seçimin hikayesini işte beka vesaire filan gibi Türkiye'nin bilmem işte dik durması vesaire üzerinden yazma yani miş gibi yapma şeyi vardı. İnceliği vardı hiç değilse yani öyle bir çaba vardı. Şimdi öyle değil yani şimdi görünen tablo şu. Önce altlığını yapayım. Bu AKP iktidarı döneminde oldu yanlış hatırlamıyor isem. İşte böyle çarşaf çarşaf 10 Kasım'da İlanlar, reklamlar verildi. Sen olmasaydın olmazdık. Sloganı icat edildi. Bence son derece çiğ, insanlık dışı bir slogandı. Yani bir cumhuriyetin cumhuruna mensup insanlar olarak kurucu oyunculara saygı göstermemiz, onlara saygı duymamız anlaşılır bir şey. Ama böyle sen olmasaydın olmazdık mertebesine getirmek insanlık dışı bir şey yani.
Evet.
Benim açımdan öyleydi. Şimdi AKP'nin yaptığı şey, mevzu şu yani, seninle oldu, sensiz olmaz. Yani çok bariz görünüyor gibi böyle özenti var. O Atatürk hikayesine bir gönderme var. Yani çiğ bir şeyi, çiğ bir ikinci sınıf kopyası. Ve bunun bu yani bu çiğliklerin ötesinde bir de yani akılda kalmayacak melodiler, akılda kalmayacak sözler vesaireler şimdi filan. Sonra bir de hani ölmüş gitmiş arası üzerinden şu kadar sene geçmiş bilmem kaç yıl üzerine bir hikaye yazılmış bir Atatürk'le sen şimdi gözümüzün önündeki bir vasıfsızı mukayese etmeye kalktığın zaman da iş iyice süflileşiyor yani iyice böyle akıl dışılaşıyor, insanlık dışılaşıyor
Zaten
ama
eleştirdikleri şeye dönmediler mi? Yani AK Parti işte tek parti dönemindeki eleştirilerini yapıyor idi bugüne kadar ama şimdi kendisi o uygulamaların daha fazlasını, daha şiddet olanını gerçekleştiriyor.
Ve yani işte sonuçta Marx'ın dediğine geliyoruz. Yani birincisinde komedi, ikincisi de trajedi halinde zuhur ediyor tarih. Tekrarlıyor kendisini. Yani çok komik kalıyor. Böyle bakınca bana yani bu AKP'nin bu kafayla, bu akıllarla ve bu heyetle nasıl olup da %30 alacağını, ben %35 falan falanlar havada uçuşuyor. %40'lara çıkıyor hesaplar. Yani bunun nasıl olacağını benim bildiğim Türkiye'de cevap bulamıyorum yani. Ben bilmediğim bir yerde bir başka Türkiye var. Demek ki sonucunu çıkarıyorum. Kendim kamuoyu araştırması yapsaydım daha emniyetle konuşabilecektim ama yani burada anlaşılan o ki, ama yani benim anladığım o ki, sonuçta karşı tarafa geçmek için yeterli bir çekim alanı oluşturulamadı. Karşı tarafta bir çekim alanı oluşturulamadı. Yani bu CHP ile yapılamazdı. CHP ne kadar dönüşürse dönüşsün yapılamazdı. Yani şeyden de kaynaklanmıyor bu, işte alt tokun alttan mührünü vuramam filan takıntılardan da kaynaklanmıyor. Yani bir sonuçta toplumun geniş bir kesiminin öteki, yani öteki olarak CHP işte altı ok vesairesiyle falan falan değil. Yani zaten bir ötekiye ihtiyaç var. Ben aşağıdan gelmişim, taşradan gelmişim, yükselmeye çalışıyorum. Önümde bir takım bariyerler vehmediyorum, aşamıyorum. Aşamayınca benim kendi beceriksizliğimden olmuyor. Bu da beni şehre sokmayan birileri var. O yüzden oluyor şimdi. Böyle kendimce kendi hikayemi böyle yazıyorum. Ve bu hikayenin işte o bariyerleri kuruyor olduğunu düşündüğüm öznesi CHP. Genel olarak kamuoyunun, AKP tarafına kalan kamuoyunun kendi hikayesini, o kasabalı kamuoyunun kendi hikayesini yazarken işaret ettiği öteki CHP. Dolayısıyla yani zaten oraya geçmemek üzere kurgulanmış bir hayatı var. O yüzden CHP oraya genişleyemez. Ne yaparsa yapsın genişleyemez. Zaten genişlememesi de gerekiyor. Yani teorik olarak baktığımızda işte orada o şehirlileşmiş olanın da temsilciye ihtiyacı var zaten. Ve bizim aramızdaki maç da o şehirlilerle bu kasabalılar arasındaki maç. Bunun doğru dürüst Türkiye'nin önünü açacak bir rekabet halinde yürümesi gerekiyor. Demeye çalıştığım şeyi yine futbolla anlatayım. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe olarak kalacak, Galatasaray Galatasaray olarak kalacak. Yani maçın ortasında Galatasaraylı'nın birisi Galatasaray kalesine formasını çıkarıp altına Fenerbahçe forması görünüp Galatasaray kalesine gol atmayacak. Yani ama bunların rekabetinde Türk futbolu mesafe kat edecek. Şimdi benim tasavvurum böyle bir dünya yani. Ama şimdi hal şu oldu, işte orada böyle tamam sen Galatasaray'dan kovuldun mu ya da yedek mi kaldın, gel Fenerbahçe'ye, ya sen Fenerbahçe'de yedek mi kaldın, gel Galatasaray'a. Kimin kimde olduğu, kimin hangi formayla oynadığı belli değil. Ortada işte birisi bir kaleye gol atacak da ama yani kendi kalesine mi atacak, rakip takımın oyuncusu gibi görünüp mi yapacak bu işi filan, bunları karıştığı bir çorba haline geldi. Bunun neden böyle bu hale geldi çok
Orada
anlaşılmaz.
iki şey var, çıkış kapısı var gibi gözüküyor. Bir işte yeşil ve solun temsil ettiği ittifak ile, yani İşçi Partisi'nin de olduğu ittifak. Bir de İyi Parti var gibi gözüküyor. Yani bu iki şeyden çıkabilecek olan kesim oralara gidebilir ihtimali var.
Ya şimdi bu kalan 32 gün içinde bu program yayınlandığında artık Şafak Sparta yani. Bu 32 gün içinde böyle bir şeyler olmaz da asıl meselemiz yani biz bu siyaset düzeniyle nereye gideceğiz yani. Siyaset işi bu hale getirmek yanlıştı. Türkiye'nin siyasetini bu hale getirmek yanlıştı. Ve bu geldiği halinde çok taşıdığı çok büyük riskler var. Ama dediğim noktaya gelelim. Şimdi ana hatları itibariyle AKP'nin kurduğu oy ne kadarsa, yani ben tekrar söylüyorum ya, bunun 28'in üstü bana akıl dışı görünüyor. Ama olacak, öyle görünüyor. Anlaşılan o yani anketlerden filan.
28'i
Ama
nereden çıkardın? Ya 25 denir ya 30 denir.
ya yok, 28 benim için anlaşılır şeyleri var yani. Şimdi çok uzun sürer ona
Tamam.
bir şey yapmak ama yani 28-35 gibi böyle kırılma noktalarım var benim. Yani 28'in altı zaten 12. Yani o yani 12 de orada çok da durulabilecek bir yer de değil filan. Ama yani AKP'nin gerileme safhalarını kendimce Daha önceden yaptığım tahlillerde öyle yapmıştım. Yani 35'e gelir, 35'ten 28'e çok hızlı bir biçimde çöker, 28'de duramazsa ana vatan gibi olur. Muhtemelen de duramaz. Ama 28'de bir direnç var ya. Bu çok ekonomist ağzıyla konuşuyor. Hani böyle doların direnci falan gibi laflar edip dururlar ya. Öyle direnç noktaları ya da borsada dirençlerden söyleyeyim. Öyle direnç noktaları var yani. Ama o 28'e kadar gerilemiyor gibi görünüyor ve bu gerilememeyi de karşı tarafta bir çekim alanı yaratılamaması ile açıklıyorum. İyi Parti bunu yapabilirdi. Yani bütün bu 5 yıl boyunca başka bir hikaye yazmaya çalışsaydı bunu yapabilirdi. Yapamadı. Deva gelecekten böyle bir şey beklemiyordum. Yani geleceğim zaten çıkıp çıkabileceği maksimum 3 puan diye bakıyor idim. Oraya da çıkamadı. Ama Deva bunu yapabilirdi potansiyel olarak. Yani kendisinde bir potansiyel olduğundan değil. Kamuoyunun hikayeleri itibariyle bakıldığında eğrisi doğrusuna denk gelebilir ve oradan tamam Deva'yı çıkartacağız, yükselteceğiz hikayesi yazabilirdi kamuoyu. Deva buna cevap veremedi. Babacan buna cevap veremedi. Onu da Babacan benim açımdan son derece negatif bir aktör. Her şeyi, her sebebiyle ama buradaki başarısızlığı Babacan'a yormuyor. Buradaki başarısızlık altılı masa mimarisinden kaynaklanıyor. Yani kimseyi siyaset yapabilir kılmadı. Herkesin siyaset yapma imkanlarını budadığı altılı masa mimarisi. Dolayısıyla sonuç bu oldu diye bakıyorum. Dolayısıyla bir tarafta çözülmüş ama çözüldüğü görünür hale gelmemiş bir AKP var. Öteki tarafta o AKP'den çözülenler var bir blok halinde. Yani çözülmeyi başarmış olanlar var. 50'ye kadar çıkmış bir AKP'den söz ediyoruz. Eğer 30'a 35'e düştüyse 15 puan bir yerlere gitmiş yani. MHP'den de bir takım kayıplar var. Orada toplam 20 puan bir yerlere gitmiş. Demek ki orada öyle bir blok var. Bir de işte sonuçta Kürt blok var. Bir de CHP var. Tamam ya yani şimdi bu blokların arasında öyle çok ciddi bir geçirgenlik beklemiyorum buradan itibaren. Ama HDP yani şimdi Yeşil Sol Parti yani parti bayrağı altına girecek olanların nerede duracağını, sandıklar sayıldığında nerede duracağını, hangi değerde duracağını tahmin etmekte zorlanıyorum. 9'da da durabilir, 14'te de durabilir gibi görünüyor bana. Eğer 9'da durursa artık elimizde bir Kürt partisi var. Kürtçü bir parti var demek zorunda kalacağız. Eğer 14'te çıkarsa yani işte demek ki CHP ve diğer alternatiflerden memnun olmayanlar, memnun kalmayanlar hala HDP'yi ayakta tutmaya, onu Türkiye'leştirmeye çalışıyorlar. Manası çıkacak.
Bu
Şeyi kestirelim.
tipi dahil etmiyorsun buraya, değil mi?
Bir dahil etmiyorum.
Evet.
Tip var. Bir çıkarsa, 0,80 çıkarsa şaşırmayacağım. 3,9 yani kendileri 3,90 demişler galiba ya da 2,90 mı demişler.
2.90. 2.90 demişler, evet.
O çıkarsa ona da şaşırmayacağım. 7 çıkarsa ona da şaşırmayacağım. Yani AKP dışındaki muhalif bloğun içinde böyle bir dizi kayma gerçekleşebilir şu önümüzdeki 30 günde bile diye düşünüyorum.
Yani CHP ile HDP arasında, CHP ile İşçi Partisi arasında gidip gelme olur. Yani da HDP demeyelim artık, Yeşil ve Sol arasında.
Evet. Olabilir diye düşünüyorum. Olabilir diye düşünüyorum. Bunu böyle teorik düzlemde akıl yürüterek söylemiyorum. Yani kendi etrafımda işte oy verme davranışlarının tarihi hakkında bilgi sahibi olduğum insanların şimdiki ikircikli pozisyonlarına bakarak bunu söylüyorum. Yani dolayısıyla CHP'nin kendi listelerinde bu kadar çok tırnak içinde sağcı ismin yer almasının yarattığı huzursuzluk kolaylıkla buralara doğru hatta İyi Parti'ye doğru ve tabii ki Memleket Partisi'ne doğru bir kayma gerçekleştirebilir. Memleket Partisi de buradan 0,5 alırsa da şaşırmayacağım, 7 alırsa da şaşırmayacağım. Yani aslında 7 alırsa şaşıracağım çünkü çok kötü oynuyor şey Muharrem İnce. Ya yani Muharrem İnce'nin yerinde doğru dürüst işi bilen birisi, doğru dürüst derken kastım işi bilen birisi olsa burada çok kötü torpilleyebilirdi sistemi. Ama bunu yapabilecek kabiliyette olmadığını zaten tahmin ediyordum da iyice görünüyor yani.
Niye CHP'den memnun olmayanlar Memleket Partisi'ne gitsinler, İyi Parti'ye niye gitmesinler?
Gidebilirler. İyi Parti'ye giden de olacak yani. İyi Parti ile CHP arasında zaten çok İyi Parti'nin kuruluşundan beri ciddi bir geçirgenlik var. Yani İyi Parti'nin kuruluşunda ilk oy potansiyelinin önemli bir bölümü daha önce CHP'ye oy vermiş olanlar. Yani CHP'de misafir olanlar, yani DSP'den kalmış ne varsa, yani DSP'nin mirasının bir bölümü CHP'ye gitmişti. Onların önemli bir bölümü İyi Parti'ye gittiler. Öteki taraftan yani DSP'den MHP'ye miras kalmış olanlar da İyi Parti'ye gittiler. Böyle bir tuhaf hikayesi oldu kamuoyunun siyaset sosyolojisi açısından yani.
Orada İyi Parti'yi bir istersen biraz bakalım. Yani İyi Parti'de bir değişiklik olabilir mi? Epeyce bir şey var. Kendilerince bir hareketlendiler. Kendi işlerinde bir tartıştılar. Yenilendiler. İşte CHP'den belki bir miktar alabilir. MHP'den ya da AK Parti'den hani merkezde olan da olup işte Hülya şundan bundan birazcık uzak durmak isteyenler gidip İyi Parti'ye geçebilirler. Bu mümkün müdür?
Mümkündür yani sonuçta AKP ve MHP kanadında şeyden rahatsız olan özellikle bu kadın politikalarından rahatsız olan kadın ve erkek seçmenlerin bir bölümünün bu tarafa geçmek isterlerse geçebilecekleri adres İyi Parti gibi görünüyor. Yani deva o değil yani.
Zaten deva yok. Seçimde yok.
Evet. Hani
Bu
sonuçta
hangi büyüklüğe ulaşabilir İyi Parti? Ne kadar oy alabilir yani?
İyi Parti 8'in altına inerse, 9'un altına inerse çok şaşırırım. Ama yani çok uçuk bir şey söyleyeyim. 16'ya çıkarsa da şaşırmam. Yani bunlar şu 30 günde yer değiştirecek olanlarla olacak olan şeyden kastetmiyorum. Yani aslında şu anda zaten tablo öyledir de bunu ölçemiyoruzdur. 3 aşağı 5 yukarı bu netleşmiştir. Ama ittifakların kendi içindeki kaymalar için hala zemin var.
Var.
Yani tipin işte dediğim gibi böyle 1 ile 7 arasında olup olmayacağı bu 30 günde belli olur. Yani şimdi mesela ölçülse sahiden 3'tür de ama bu 30 günde 1'e düşebilir ve 7'ye çıkabilir. Bu 30 günde bunlar olabilir ve bunların olmasının tipin 1 alması ile 7 alması arasında Yeşil Sol Parti'nin 9 alması ile 14 oy alması arasında seçimden sonraki Türkiye açısından bakıldığında olağanüstü fark var. Olağanüstü. Yani öyle böyle değil. Yani Türkiye'nin tipin 7 aldığı, Yeşil Sol Parti'nin 10 aldığı, 11 aldığı bir durumda önündeki seçenekler tipin 1 aldığı, Yeşil Sol Parti'nin 11 aldığı bir durumdaki seçeneklerden olağanüstü farklı yani. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Yani bu kadar küçük oynamaların marjlarda bu kadar küçük oynamaların siyaseti böyle topyekün, Türkiye'nin istikbalini böyle topyekün değiştirecek şekilde olmaması gerekiyor. Ama yıllardır birikmiş yani siyaset düzeninde, siyasetin mekanizmasında yıllardır birikmiş ne kadar arıza varsa üstüne bu son iki seçimde yaptıkları düzenlemelerle tüy diktiler bu AKP, CHP çetesi ve İş bu hale geldi. Yani rulet masasına döndü şey.
Ufacık bir farklılık çok büyük sonuçlara yol açacak. Sol
Evet.
kesimdeki yani yeşil ve sol ile tipin alacağı oylar.
Ha şey de öyle yani şimdi CHP buradan yani CHP'nin normalde bu seçimde 24 civarında bir oy alacağını tahmin ediyorum ben. Şimdi teorik olarak baktığında işte DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti vesaire filanların toplamı diyelim ki 4,5 puan idi ise ama işte böyle tek liste giriliyor olmasının yarattığı sinerjiyle bu 7 puana çıktıysa CHP'nin 31 puana
Nasıl?
onların sesinde barındırdığı için aritmetik hesap olarak 31 puana çıkması gerekiyor. Şimdi CHP'nin 24 puan aldığı bir Türkiye ile 31 puan aldığı bir Türkiye arasında da çok muazzam fark. Ya zaten parlamento aritmetiği açısından şeyi geçtim yani hani dinamiğini, mekaniğini geçtim. Parlamento aritmetiği açısından bir olağanüstü bir fark var.
Mesela aynı şey İyi Parti için de geçerli. İyi Parti'nin 16 aldığı bir tabloda
Tabii.
son derece farklı bir şey çıkartır.
Hele bir de şöyle düşün yani CHP'nin 23 aldığı, İyi Parti'nin 16 aldığı bir seçim sonucu olursa yani Türkiye bambaşka bir Türkiye olur. Bunların hiçbirisi olmayabilir de yani çok daha ortalama değerlerde kalabilir de bütün bu partiler. Onu da bilmiyorum yani. Ama böyle hani seçmen son düzlükte gidecek efendim işte şeyden yana ya büyük partilere oy vereyim de işte küçük partilere oy verirsem ziyan olacak diye düşünecek falan diye düşünenlerin çok da haklı olmayabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir marjı var her seçmenin, hepimizin sandığa gittiğimiz. Yani Kılıçdaroğlu'na verdik, vazifemizi yerine getirdik. Tamam şimdi gidip tipe oy verebiliriz gibi bir rahatlığı var. İktidar kanadında tamam şimdi Erdoğan'a oy verdik, gidip MHP'ye oy verebiliriz.
Evet.
Rahatlığı var yani.
Hatta gidip İyi Parti'ye oy verebiliriz de
Olabilir, o bile olabilir
diyebilirler.
yani. Ama ya biz bunları yaşadık yani.
Hiç. Çadık evet.
Ben hep şey misalini veriyorum, 99 misalini veriyorum. Yani öyle sandıklar vardı ki yani aynı seçimde biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, il genel meclisi, belediye meclisi, muhtarlık ve milletvekilliği için oy kullandık. Ve diyelim ki DSP'nin filanca sandıktaki oyu ile falanca sandıktaki oy arasında %25 fark vardı. Yani bu kadar muazzam ince ayarlı böyle işte il genel meclisinde filanca partiye, belediye meclisinde falanca partiye oy verecek tuhaflıkta bir seçmenimiz var. Biz öyle bir seçmeniz yani. Burada tabii ki teyakkuz halinde olması muhalif seçmenin yani ve seçimi teyakkuz halinde buraya kadar getirmiş olması yüzünden ya tamam da bak biz şimdi o seçim bu seçim değil diye davranalım noktasına gelmiş midir seçmen? Öyle davranır mı? O da ihtimal yani. Onu da bilmiyorum. Yani o yüzden her şey böyle
Ya
çok
aslında
ortada.
öyle bakıldığında da seçmen açısından bir şey yok. Tamam, Kılıçdaroğlu'nu verdik, görevimizi yaptık. Zaten diğerlerin hepsi muhalif. Ya İyi Parti'ye vereceğiz ya işte Yeşil ve Sol'a ya da Tip Partisi, Tip'e. Dolayısıyla verebilir yani, bir kayıp yok orada. Bir iki
Yani
milletvekili kaybedebilir yani.
işte hani küçük küçük olana vermeyeyim ama tabii orada da şu avantajı oldu şimdi muhalif seçmen açısından. Öteki taraf tek parça girmediği için
Evet.
böyle bir rahatlık da oldu. Bu yüzden yani öngöremiyorum. Seçimin sonuçlarını öngöremiyorum. Bugün dediğim gibi böyle kendi araştırma yapıyor olsaydım biraz daha emniyetle konuşabilirdim. Hani burada biraz şımarıklık yapayım ya. Ben en son araştırma yaptığımda İşte 99 seçimlerinde araştırma yaptım ki kendi sahada, kendi kurduğum ekiplerle yani araştırma yaptım. Son dönem oydu. Kendi dizayn ettiğim, kendi desenlediğim araştırmalarla ve ben orada üstelik de çok ülke genelinde değildi. Yani işte İstanbul'da yapmışım çok kapsamlı araştırmalar. Zonguldak'ta yapmışım, Eskişehir'de yapmışım, Balıkesir'de yapmışım, Fethiye'de yapmışım, Elazığ'da yapmışım filan. Yani böyle birbiriyle alakasız yerlerde. Oralardan elde ettiğim sonuçlar üzerinden bir projeksiyon yaptığımda MHP ikiye katlayacak oylarını ya işte şu şöyle olacak bu DSP şöyle olacak falan dediğinde bana başta MHP'liler güldüler yani. Yani Türkeş ölmüş, ebedi lider ölmüş, Bahçeli gibi bir adamın eline kalmış. Ne kokar ne bulaşır. O tarihler öyleydi yani. Şimdiki Bahçeli gibi değildi. Parti ve yani barajın altında kalacağından hiç şüpheleri yok partinin. Zaten barajın altındaydı değil mi 99'a gelirken? Ama yani ölçtüğüm zaman onu kendim ölçtüğüm zaman bunları görmüşüm. Şimdi ölçüp de paralı anketler yapıyor olanlar bu görüp de müşterilerine bunları söylüyor olabilirler. Bize ulaşmıyor olabilir onu bilmiyorum. Bir sürede o bilgilere ulaşarak hayatımı idame ettirdim ama bir süredir o şansı da kaybettim. Dolayısıyla bilmiyorum yani. Ama seçmenin genel davranışları itibariyle bakıldığında muhalif kanadının içinde ve iktidar kanadının içinde son derece oynak bir şeyler olabileceğini hissediyorum. Dolayısıyla seçim sonuçları hakkında listeler de bir etki yapabilir. Lokal olarak kesin yapacaklar. Yani işte Ordu'da bu anladığım kadarıyla İYİ Parti'nin İdris Naim Şahin hamlesi ne karşılık AKP'nin çıkardığı listede çok bir liste ve orada ilçe başkanı sosyal medyadan ey Cumhurbaşkanı sana ulaşamıyoruz. Bak ben buradan sana söyleyeyim. ben istifa etmek zorunda kalabilirim bu seçimin sorumluluğunu kabul etmemek için deyip sosyal medyadan parlamış yani. Ordu hakkında tabii bu şekilde bu bilgiye ne kadar güvenilir olduğunu bilmeden bir değerlendirme. Ama kendisi hakkında az çok bilgi sahibi olduğum yerler itibariyle bakıldığında da AKP listelerinin ciddi hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim. Buna karşılık bakıldığında CHP listeleri de çok ciddi hayal kırıklığı yarattı.
CHP'nin
Bunların
bir kendine göre mazereti var. Zaten biz bir aradayız, mecburen şey vereceğiz diye izah edebiliyorlar, açıklayabiliyorlar ama AK Parti'de bu izah çok yok.
AKP'ninkini izah etmek daha kolay çünkü ellerinde kimse kalmadı.
Ama o
Var.
malumiyeti kabul etmek anlamına geliyor.
Var olanı oraya buraya yerleştiriyorlar. Yani işte Abdülhamit dizisinin bilmem hangi oyuncusunu Manisa birinci sıraya koyarak falan böyle bir şeyler. Onun hakkında da böyle işte sosyal medya paylaşımlarına bakınca sahiden bir seçim mi yapıyoruz, parodi mi?
Bu sefer çok var böyle sahne oyuncusu, gazeteci, yani siyasette çok ilgisi olmayan, alakası olmayan pek çok isim listelerde yer aldı.
Evet. Yani o konuda da tipin yapıp ettikleri de bana çok tuhaf görünüyor. Çıkıp da böyle işte biz örgütlü mücadele yapmış olanlara aday göstereceğiz filan falan diye kostaklanırken böyle gazetecilerden, sanatçılardan bir potpuri yapmaları da enteresan. Buna ama şey var enteresan listelerde. Kadın ağırlığı çok düşük. Tip hariç galiba. Yeşil Sol Parti de galiba fena değildi ama hem iktidar hem de ana muhalefette kadın ağırlığı çok düşük yani. Kadın hareketinin bu kadar sistemi domine ediyor olduğu bir dönemde bu da tuhaf. Yani tuhaf bir seçime gidiyoruz zaten de görünüyor. Yani çok uzun süredir tuhaf bir seçime gidiyor olduğumuzu görüyor idik. Her şeyiyle tuhaf yani seçim. Ve aslında üzerine konuşulması gereken şey muhtemelen zaten işte listeler değil de bu niye biz bu kadar absürt bir atmosferde seçime gitmek zorunda kalıyoruz? Veya hadi bunu anlıyoruz. Bir dahaki seçim böyle olmasın için ne yapmamız lazım? Daha şöyle serin serin seçim dediğim bir karar değil mi yani? Sonuçta böyle bu kararı verirken panik halinde, telaş halinde ve işte kaçarken kovalarken filan verilmemesi gerekiyor kararın. Yani oturup şöyle efendice kendinizi dinleyip filan bir karar vermemiz gerekiyor. Hepimiz bir özneysek, hepimiz toplam olarak bir tırnak içinde milletsek, başkalarının tabiriyle ulussak filan yani. Değil mi yani sonuçta şöyle bir serin serin tefekkür ederek veya kendimizle yüzleşerek bir oy tercih yapmamız lazım. Şimdi bunu yapamıyoruz ya yani böyle her şey yangından mal kaçırır gibi yani. Tam deprem hali var ortada ve bu memleket niye depremde? Memleketin siyaseti neden deprem yaşıyor? Bunun üzerine kafa yorulması gerekiyor.
Mesela Yeşil ve Sol da kendi Kürt figürler çıkarmak yerine daha çok Türk figürler, gazeteci falan çıkardı. İşte Hasan Cemal İstanbul'dan, Cengiz Çandar Diyarbakır'da ikinci sırada gibi böyle pek çok isim var. Kendi figürleri yok yani. Hani bir kısmı tamam dışarıda işte hapiste siyaset yapamaz durumda ama yeni gençlerden çıkabilirdi. O da çok fazla yok gibi duruyor.
Çok insiyaki olarak söyleyeyim. Yani ben şimdi tip böyle hani bir ses getirmeye başladığında seninle konuşurken demiştim ki eğer tip buradan kendince bir cesarete ulaşır ise bunun en ciddi etkisi HDP'ye olacak. HDP'nin Türkiye'lileşme iddiasına olacak. Yani çünkü o HDP'nin üstündeki yani Kürtçü, Kürt milliyetçisi kesimin üstünde kalan ve HDP'yi Türkiye'lileştirme potansiyeli taşıyan kesim min tipe gitme ihtimali var. Bu da geriye kalanı zor duruma düşürecek. Şimdi ha bak böyle oluyor. O halde bizim buna tedbir almamız gerekiyor filan diye bir tefekkürün sonucunda bu sonuca vardıklarını düşünmüyorum. Ama insiyaki olarak biz Türkiye Partisi'yiz iddiasını koruyabilmek için böyle bir hisle, duyguyla tercih yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Yani seçim sonrasında bir Türkiye Partisi olarak kalabilmek o iddiayı sürdürebilmek için böyle bir şey yapmaya kalkmış olabilirler. O bir sonuç doğurur mu? Yani o HDP'nin üstündeki o şehirli Türk genç nüfusun HDP'de kalmasını sağlar mı? Onu bilmiyorum. Daha doğrusu Aslında o kesimin HDP'den kopacağını, ya Yeşil Sol Parti'den kopacağından da çok emin değildim de. Eğer tip onu koparırsa diye bakıyorum. Şimdi benim gördüğüm tipin asıl heyecan yarattığı kesim o kesim olabilir ama oradan almayacak oyu. Benim gibilerden alacak. Benim neslimden alacak. Yani sosyalistliği içinde kalmış. Yani şunca sene bir sosyalist parti oy veremeden bu yaşa kadar gelmiş. Bu içinde kalmış olanlardan alacak yani aldığı oyu tip ağırlıklı olarak. Bana öyle görünüyor. Ya, tekrar söyleyeyim. Benim gözlemlerim gözlem kabiliyetimle el verdiği kadar geniş kesimden yaptığım gözlemler bunu gösteriyor yani. Daha önce HDP'ye oy vermiş, şimdi HDP ile tip arasında kalmış olan gençlerin önemli bir bölümünün yine Yeşil Sol Parti'de kalacak olduğunu hissediyorum. Onda da bu şeyin etkisi olabilir yani sözünü ettiğin o işte hani daha Türk unsurları aday gösterilmesinin etkisi olabilir.
Bir ilginç bir yer de İstanbul 3. bölge. Sanki Doğu Anadolu'ya özel olarak da Diyarbakır oraya taşınmış gibi. Oradaki figürler İstanbul 3. bölgeden aday gösterildi. Hem AK Parti bunu yaptı, hem CHP yaptı, hem de İYİ Parti yaptı. Bu da aslında bize başka bir örnek, başka bir şey anlatacak gibi görünüyor.
Farkında değildim bunun. Yani çünkü benim bildiğim İstanbul'un bütün bölgelerinde Karadenizliler yarışırdı yani işte.
Var ama işte orada %17'ye yakın bir HDP oyu var 3. bölgede. Dolayısıyla orada bir Kürt nüfusun olduğu da açık. İşte Hüdapar'ın mesela temsilcisi başkanı oradan gösterildi. Elçinin eşi oradan gösterildi. Türkan Elçi. İyi Parti'de eski bakanı oradan gösterdi Diyarbakırlı.
Enteresan yani. Dediğim gibi hani İstanbul'da ben şeye alışığım yani. Listelerin dağılımına baktığı zaman işte %15'i Giresunlu, %15'i Ordulu, %25'i Trabzonlu, %30'u Rizeli filan olur. İşte şu kadar biraz Gümüşhaneli, biraz Samsunlu filan ama yani İstanbul seçimi siyaseti tamamen Doğu Karadenizlerin şeyi altındadır diye biliyorum. Tabii ki Kürt nüfus İşte ciddi bir HDP oyu var ama diğer partiler oraya oynamazlardı yani. Diğer partiler ağırlıklı olarak işte şeyi oynarlardı. Karadenizler oynarlardı. Sivaslılar bile şeydi yani. İstanbul'daki en büyük diaspora benim bildiğim Sivaslılar. Ama Sivaslılar bile oyunda yaya kalırdı.
Oyundan düştü onlar da büyük oranda Karadenizlerin karşısında. Demek ki bir Karadenizle bir de şimdi Doğu ortaya çıkmış oldu yani. Laz
Yani
lobisi, Kürt lobisi arasında kaldık.
tekrar söyleyeyim. Kürt Laz'ın deniz görmemişti derler.
Evet.
Sonuçta aslında o kadar farklı kavimler değiller gibi görünüyorlar. Ve Türkiye'de 1990'lara kadar zaten siyaset zaten arasındaydı. Yani o zaman İstanbul'da da ikisinin arasındaydı. Yani çok sayıda Diyarbakırlı, Mardinli, işte Urfalı vesaire de oynuyor idi İstanbul'da. Ama 90'ların sonlarından itibaren Karadenizler
Aktif.
Doğulları dövdüler yani.
Bu seçimde benim dikkatimi çeken bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var, İmamoğlu. Bu de tek başına artık mitingler yapmaya başladı. Önce Isparta Burdur'da yaptı, çok ilgi gördü. Daha öncekilerine beraber gidiyordu Kılıçdaroğlu'yla, yalnız yaptığı bunlar. Bir de Tokat Amasya'da yaptı arka arkaya. Burada da çok ilgi gördü. Hem katılım yüksek hem de oradaki heyecan, tansiyon yüksekti. Göz doldurdu yani.
İmamoğlu iyi bir oyuncu canım. Yani sonuçta kötü bir oyun oynuyor olabilir ama iyi bir oyuncu. Oynadığı oyunu iyi oynuyor. Mansur Yavaş şeyde kaldı yani biraz.
O çıkmadı sana. O
Muhtemelen
çıkmadı. Yapmadı mı?
bayramdan sonra çıkacaktır o da. Ama yani muhalif kanatta bir enerji var. İktidar kanadında bir çok ciddi bir enerji eksikliği var. Buna karşılık demin hani sözünü ettik. Şimdi iktidar kanadının oyunu belli. Yani kardeşim kafanızda bir Erdoğan canlandırın, bir de karşıda Kılıçdaroğlu canlandırın. Yani şimdi el insaf. Doğruya doğru. Bunlar hangisi seçilir? Re getirmeye çalışıyor seçim. Yani bekaydı, şuydu, buydu yok artık yani.
Evet.
Bu görünüyor. Yani bu seçim Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında bir seçim ve yani elinizi vicdanınıza koyun. Şimdi bunların sıkletmeyi bile birisi birinci lig, ötekisi yani birisi Premier Lig, ötekisi işte Polonya Ligi filan. gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi bu son derece sakin bir biçimde yapıyorlar. Onu rahmetli ol çok benim açımdan başarılı bir iletişimci değildi ama yani onun bile kemiklerini sızlatacak kadar sakin bir biçimde yapıyorlar. Çok her şeyiyle çok dökülüyor yani iktidar. Buna karşılık şimdi muhalefet kanadına baktığımız zaman evet orada böyle sağlıklı bir parçalılık hali vesaireden de kaynaklanan bir şey var. Bir enerji var yani tamam bu sefer alıyoruz enerjisi var. Ama bir hikaye yok. Yani Kılıçdaroğlu bugün çıkıyor işte çiftçilere konuşuyor. Yarın çıkıyor kadınlara konuşuyor. Öbür gün çıkıyor işte aile sigortasından bahsediyor. Sonra işte 418 milyar doları nasıl harcayacağını kazandığı 418 milyar doları nasıl harcayacağını anlatıyor.
Soğan gösteriyor.
Soğan gösteriyor filan yani. Şimdi şeye dönmüş gibi bir hal var. Seçimin sonucu ekonomi belirlere dönmüş gibi bir hal var. Ekonomi belirlemiyor yani görünüyor sonuçta AKP'ye oy verenler soğan 200 lira da olsa verecekler. Ve öteki tarafta AKP soğanı 3 liraya düşürse de bu hesabı bu seçimde kapatmaktan başka bir şeyleri yok yani beklentileri yok. Yani niye İmamoğlu'nun peşinde o kadar koşuyorlar? Yani tamam bu hesap kapanacak yani. Dolayısıyla
Biraz
başka bir şey yok.
İmamoğlu biraz o siyasi eksiği kapatıyor gibi geliyor. Kılıçdaroğlu'nun boş bıraktığı alanı o dolduruyor gibi. İşte mesela Isparta'da şapka sembolüyle çıktı. Demirel'in silindir şapkasıyla. Biz bu seçimi kaptırmayacağız diye mesela. Hemen akılda kalan bir şey.
İmamoğlu insiyaki olarak bir siyasetçi. Dediğim gibi yani kötü bir oyunu oynuyor olabilir ama o oyunu iyi oynuyor. Yani sonuçta adam siyasetçi. Ben şahsen kendisiyle tanıştım. Yani adamın şeyleri var. Duyargaları açık yani. Ben kendi yüzüne söylediğimi burada da bir programda söylemiştim. Yani adam anti kırılgan bir adam. Adam yumruk yediği zaman güçleniyor yani. Kendi insiyakiyle davrandığı zaman yanındaki yamacındaki zevzeklerin çiçek, böcek vesaire falan geyiklerine inanmadığı zaman, kendisi olarak oynadığı zaman adam, yani işte 31 Mart'ta o İmamoğlu'ydu. 31 Mart gecesi.
Gecesi evet.
Terliğe terliğe hakkımı yedirmem, hak yemem ama hakkımı yedirmem derken işte 6 Mayıs gecesi kollarını sıvadığında falan yani işte o içindeki politik hayvan çıktığında adam adam ya, politikacı yani. Ama sonuçta işte bu adamı ya sen bak biz işte radikal sevgi bak işte çiçek böcek bahar gelecek vesaire falan dediğin zaman adamın tüyleri dökülüyor yani işte yolunmuş gaza dönüyor. Şimdi görünen o ki adam böyle güldür güldür ben hani takip etmiyorum şeylerini ama izlemiyorum neler dediğini ama yani videolarda düşüyor önüne yani topladığı kalabalıkların enerjisi
Evet, büyük. Yuvar.
yani ne aradığı belli yani o kalabalıkların ne aradığı belli öyle soğan muaf fiyatı falan değil yani. Ya götüreceğiz kardeşim Erdoğan'ı.
Evet,
Ne arıyor?
o kalabalıkla Erdoğan'ın kalabalıklarını karşılaştırdığımızda arada olağanüstü fark var. Enerji açısından.
İşte o kalabalıklar yani Saraçhane'de de öyleydi. Yani götüreceğiz biz bu Erdoğan'ı. Ne istiyor? Yani böyle efendim işte orada muhtara şunu vereceğiz, filancaya bunu vereceğiz falan değil yani. Vatandaşın talebi belli yani. Çıkın bize deyin ki tamam lan bu sefer götürüyoruz. Buna inanalım yani. İnanalım ve peşinizden koşalım. Talebi var. Beklenti bu yani. Ama şeyin hikayesi yok. Dediğim gibi yani muhalif kanadın bir hikayesi yok. Yani Erdoğan'ı götürelim de bir hikaye değil. Erdoğan'ı götürelim şimdi toplumun oyuna koyduğu isim. Şimdi biz normalde tam da bu ortamda niye bu tek adam rejimi bizi bütün sistemin çöktüğü yani Merkez Bankası'nın kapalı çarşıdan para toplamak zorunda kaldığı, döviz toplamak zorunda kaldığı duruma nasıl geldiğimiz, bir daha da asla bu duruma gelmememiz için neler yapmamız gerektiğine dair bir hikaye. Esad'ın ya da işte Sisi'nin ya da Muhammed Bin Salman'ın önünde el pençe divan durmak zorundayız. Niye Putin'e bel bağlamak zorundayız? Putin'in cömertliğine bel bağlamak zorundayız. Zı anlatacak bir şey olması lazım. Yani TCG Anadolu vesaire plan falan gibi geyiklerin iş yapmayacağı bir hale getirmek lazım normalde yani. O zaman AKP işte 20'ye düşebilir, 18'e düşebilir, 12'ye düşebilir yani. Ama şimdi bunları yapmadığın zaman yani işte evet yani adam orada dandik bir gemiden uçak gemisi hayali üretiyor. Ona inanan da inandığından değil yani. Ama ona inanan lan bu taraftaki bunu bile yapmayacak diyor ya. Yani iyi kötü şimdi biz hani dünyaya bak şunları yapmaya çalışan bir şey olarak görünüyoruz. Tamam yani hiç değilse kendi kendimizi tatmin ediyoruz. Adam çıkmış sanki batak bir şeymiş gibi yani vatandaş aç savunma sanayicisi 75 milyar dolara çıkaracağız yani. Varmış doları da savunma sanayi şey, ne onu harcayacakmış yani. Yani kapalı çarşıdan dolar topluyorsun. Yani 75 milyar dolar yani. İşte. Ama bu hikayeyi boşa düşürecek
Bir şey
bir
yapıyor.
karşı hikaye yok yani. Negatif unsurlar üzerinden buraya kadar oluyor. Bundan fazlası ciddi bir yaratıcılık gerektiriyordu. İşte o da böyle baharlar gelecek de falan olacak iş değil de vatandaş buna da
Vatandaş kendiliğinden böyle bir şey yapacak. Bu da zaten sosyal medyada Mahir Akdoğan'ın yaptığı tasarımlar, tişört, stikerler nasıl yaygınlaştı? Muhtemelen ona benzer başka şeylerle üzerinden siyaset başka bir alana kayacak gibi gözüküyor.
İşte çok kısa bir süre kaldı ve yani işte buradan sonra bir de tabii bu kadar bu şeyin Ramazan'a gelmiş olması şimdi bayram tarafından kesilecek olması vesaire gibi tantanalar da seçim iyice tuhaflaştırıyor. Zaten tuhaf olan seçim iyice tuhaflaştırıyor. Bütün bu hikayenin şöyle bir bakiyesi daha olabilir de düşünüyorum. O enteresan olabilir. Yani seçim sonrası Türkiye'ye bir tortu olarak. Şimdi biliyorsun işte 70'lerde sokakta bizi vurduk ve karşı taraf imha edilmesi gereken düşmandı. Yani
Evet.
oturup konuşulması falan geçtim yani. İkna edilmesi falan gibi şeyleri geçtim. İmha edilmeden problemin çözülmeyeceği düşmandı her iki taraf için de. Sonra 80 hapishanelerinde bunlar aynı koğuşlara girdiler. Çıktıklarında başka bir dünya tasavvuruyla çıktılar. Lan bu da insanmış lan yani tamam başka türlü bir tasavvuru varmış ama yani insanmış diye çıktılar. Bu seçimde işte birçok yerde CHP teşkilatları, DEVA teşkilatlarıyla devalı bir isim için oy isteyecekler. Yani devalı bir milletvekili adayıyla birlikte gezecekler. Bu kerhen yapmak zorunda kaldıkları işi ne kadar içlerine sindirecekler filan bu tabii ki seçim sonucu üzerinde yarım puan, bir puan toplamda bir fark yapacaktır. Ama asıl mühimi bu temasta insanlar ne tür hatıralar biriktirecekler ve bunun bakiyesi Türkiye siyaset açısından ne olacak? Bunu da göreceğiz yani. Bu enteresan bir tecrübe olacak. Olması şart mıydı? Değildi ama oluyor. Olacak ve olduğu zaman ne sonuç doğuracak onu da bilmiyorum. Ama tekrar ben şeyi söyleyeyim yani son derece saçma bir seçim atmosferindeyiz ve bu saçma seçim atmosferini ya işte ama bak böyle işte ideolojik farklılıklar törpüleniyor vesaire falan diye böyle sanki matah bir şeymiş gibi sunmak için çaba harcayan bir entelijansiya da zuhur etti. Matah bir şey değil kardeşim yani. Yani ideolojik farklılık falan meselesi değil. Sonuçta sınıfsal bir mücadele teknik olarak bakacak olursak Marx'ın sınıfları itibariyle değil ama yani sonuçta bu sınıfsal bir mücadele. Maddi bir mücadele yani. Maddi şartların yarattığı bir mücadele ve bu maddi şartların kendi temsil kabiliyetlerinin siyasette olması gerekiyor. Yani böyle onu buna bunu buna biraz karıştırıp falan böyle durmadan bulamaç yaparak yani masanın üstünde işte karnı yarık bir salata bir cacık bir ayrı ayrı durması gerekiyor. Bütün bunları birbirine karıştırdığın zaman buradan bir hayır çıkmaz, yenmez yani o. Şimdi tamam mecbur kaldık. İki taraf için de bu böyle. Yani iktidar kanadı da böyle. Muhalefet kanadı da böyle. İki taraf da bunu karıştırdı. Yenmeyecek bir şey. Bir şeyin başına oturduk. Bunu sanki marifetmiş gibi anlatmayın. Ya sonra bu alışkanlık haline gelir. Başımız hiç beladan kurtulmaz. Hiç karnımız doymaz yani. Bu doğru bir mimari, doğru bir model değil.
Muhtemelen
Ama
seçim sonrası bu büyük partiler hepsi bir araya gelip bu sistemi değiştirmek için anayasayı da değiştirirler, seçim sistemini de değiştirirler. Bu koalisyonlara, bu ittifaklara mecbur kalmayacak, eski modele geçerler gibime geliyor.
bilemeyeceğim artık yani O siyasetçiler ne yaparlar o bahsediyor yani. Bu entelijansiyanın böyle salakça bir şeyi bize böyle marifetmiş gibi anlatmaya kalkmasına içim almıyor yani. Bu absürt bir durum. Ve bunun absürt olduğunu teslim edip tamam yani şimdi mevcut şartlar altında buna katlanalım ama demek gerektiğini düşünüyorum.
Aslında bu saadet gelecek ve deva birlikte bir seçime girebilseler de ittifak yapsalar da o çok daha doğru olurdu gibime geliyor. Hiç olmazsa kaçanları davet edebilecek bir adres dururdu orada. Şimdi ondan vazgeçtiler. Daha rahat bir limanda seçime girmeyi tercih ettiler.
Şimdi bak ben bu Özdağ parlayıp işte böyle mülteci karşıtlığı üzerinden bir mevzi kazandığında o zaman serbestiyette Sema ile konuşurken demiştim ki bu Özdağ'ı susturmaya çalışanlara karşı olarak üstelik de yani bu işlerin bu tür lafların edilmesinin zor olduğu bir ortam serbestiyet ama yani hani haklı olarak yani kendimce demiştim ki ya bırakın kardeşim adam konuşsun. Yani orada eğer temsil edecek bir kitle var ise bunun temsil edilmemesinin faturası memleket için daha ağırdır. Şimdi adam konuştu. Yani karşısında Nevşinler, şunlar, bunlar böyle bir yıl cazgırlık yaptılar ama adam konuştu. Ya bugün şimdi kimse yani şu seçime biz sanki o dönemdeki atmosferle olay şöyleydi. Bu seçim mülteci karşılığıyla mülteci yandaşlığı arasında bir seçim oluyor. Vay bir tek gündem maddesi oldu mu ya? Ya şu anda Özdağ diye bir adam yok ortada. Ümit Özdağ diye bir adam yok. Seçimde bir aktör olarak çıkmış. İstiklal Caddesi'nde sevgili şeyiyle, adayıyla beraber gezerken işte Türk bulursak propaganda yapacağız demiş. Türk bulmak istiyorsan git Beyazıt'a salak yani. Ne İstiklal Caddesi'nde niye geziyorsun madem yani? Ya İstiklal Caddesi'nde kampanya yapmaya çıkmış bir komedyen durumuna düştü yani Ümit Özdağ ve
Rus,
mülteci karşı ya da
Ruslarla
mülteci
konu, Rus, Rusça Ruslarla konuştu Sinan o anda. Onlara propaganda yaptı yani. İstiklal Caddesi'nde.
ve mülteci karşıtlığı ya da mülteci politikası gündemde yok. Yani siyasetin gündeminde yok. Her şey var. Yani soğanından tezgahına dolusuna kadar her şey var ama mülteci meselesi yok. Dolayısıyla şimdi bu tür meselelerin sahiplerinin belli olup onların üzerinden işte bir şeylerin yapılması siyaseten toplumun sağlığı açısından iyi bir şeydir yani. Böyle her şeyi birbirine karıştırdığın zaman yani ortaya çıkan şey kimsenin karnını doyurmaz. Dolayısıyla da buradan bizi izleyenlere de şunu demiş olayım. Bak kardeşim size böyle mesajlar geliyordur. Sağdan soldan, gazetelerden, televizyonlardan. YouTube'dan şuradan buradan bak bunlara itibar etmeyin. Böyle her şeyin birbirine karıştırılması iyi bir şey değil. Mecburuz tamam ama meseleye böyle bakmak gerekiyor. Mecbur olduğumuz için katlandığımız bir şey yani. İlk durakta bunu değiştirmemiz gerekiyor bizim ve Türkiye'nin daha sağlıklı bir siyaset sistemine ulaşması gerekiyor.
Yani birlikte iş yapmak ayrı bir şey ama aynı tavanın içerisinde olmak ayrı bir şey.
İşte birlikte iş yapmak dediğim gibi yani masanın üzerinde yani işte ekmeğin olur, karnıyarığın olur, cacığın olur, salatan olur. Bunlar yani toplamı her birisi ayrı ayrı olmak kaydıyla bir araya geldiklerinde bir sanat eseri olur. Ama bunları karıştırdığın zaman rezillik olur yani. Şimdi biz bu durumdayız. Karıştırdık her şeyi birbirine yani.
Yani buradan Cumhur İttifakı dağıldı, parçalandı, Millet İttifakı toplandı. Daha çok milletvekili çıkaracak deniliyor ama bunun da çok doğru bir iş olmadığı herhalde yavaş yavaş daha net anlaşılacak gibi gözüküyor. Herhalde bazı yerlerde lokal itirazların da çok yüksek olduğunu düşünürsek.
Ben sadece listeler itibariyle konuşmuyorum. Yani sonuçta
Yok.
bu bütün kesimleri dilsizleştiriyor. Yani şimdi Sadullah Ergin çıkmış işte CHP'yi suçlamak yanlış olur. Suçlayacaksanız DEVA'yı suçlayın demiş yani. Şimdi temel mesele şu. Sadullah Ergin'in orada varlığı yüzünden CHP'li bilmem neyi söyleyemiyor. CHP listesinden olduğu için Sadullah Ergin bilmem neyi söyleyemiyor. Yani bu herkes dilsizleştiriyor. Yoksa hani mesele sadece listeler meselesi değil. Çok uzun süredir bütün kesimler dilsizleşmiş durumda ve zaten de Türkiye'de pompalanan şeyde zaten herkes dilsizleşsin. Mülteci karşıtı dilsizleşsin. Sokak hayvanlarına karşı olanlar dilsizleşsin. LGBT'yi dilsizleşsin, LGBT'yi karşıtları dilsizleşsin. Yani kardeş böyle böyle yaşanmaz yani. Hepimiz konuşacağız. Yani şimdi şey konuşacak yani yeniden refah işte ilgili kanuna karşı konuşacak. Sen de burada konuşacaksın. Sonuçta kadınlar yeniden refahın karşısında onu sindirecek bir şey olarak yani yeniden refahı yenmeden yol almayı hayal etmeyeceksin yani. Ya da yeniden refah.
Orada kavga çıkmış, ondan haberin var mı? Kadınlarla erkekler yan yana görünüp fotoğraf çekilmesi doğru değildir diye.
Evet. Yani yeniden refah onu yapacak ve toplumun kalanını yenmeden yani ikna etmeden büyüyemeyecek olduğunu bilecek. Tablo böyle bir şey yani. Biz şimdi birbirimize karışacağız. Sonra yani işte orada Özlem Zengin'in iki sıra arkasına şeyi koyacaksın. Hüdapar'ın tepesindeki adamı koyacaksın filan. Ya bu olmaz yani. Yani olur. Şöyle olur ya. Özlem Zengin konuşur. Onu susturmazsın. Öteki de konuşur. Onu da susturmazsın. Sonuçta kamuoyu aradan ikinciyi seçip dördüncüyü itme şansı olduğu sürece yani listelerde mesela şeyi de koyarsın, tercih koyarsın.
Farklı olsa
O
evet.
zaman olur. Şimdi son olarak şeye geleyim. Asıl bütün bu çirkinliğin en temelindeki şey şu yani. Net olarak görüldü ki Kılıçdaroğlu kendi adaylığını çıkartmak için bu partilere, küçük partilere bu sözleri vermiş. Yok canım o kadar değil işte toplamda 20 falan laflar ediliyordu. Öyle değilmiş yani hikaye.
76 aday gösterildi. Bunların 30'u seçilecek gibi.
Evet şimdi ne gördük yani biz sonuçta CHP listeleri Kılıçdaroğlu'nun malıymış. Yani şimdi nasıl Türkiye hazinesi Erdoğan'ın hazinesiymiş gibi davranıyor adam. Türkiye'nin devleti Erdoğan'ın partisiymiş gibi davranıyor adam. Yani sanki Vakıfbank, Ziraat Bankası adamın şahsi bankasıymış gibi davranıyor. Değil mi yani sonuçta? Burada da yani zaten kendi partisi de öyle davranıyor. Burada da yani Kılıçdaroğlu CHP'ye kendi partisiymiş gibi davranıyor. Yani bu listeler benim yani ben şu kadarını Deva'ya veririm, bu kadarını Saadet'e veririm. Yani siz de sesinizi çıkaramazsınız yani. Bak bu esas meselemiz bizim burada. Ta buradan kaynaklanıyor. En başta buradan kaynaklanıyor. Bu sıkıntıyı çözmeden biz yani Kılıçdaroğlu'nu yani CHP'nin başındaki adamı bak kardeş sen CHP'nin sahibi değilsin. Sadece CHP'nin genel başkanısın. Ve ya bu parti seni oradan atar. Eğer abuk sabuk işler yaparsan böyle parti listelerini birilerine peşkeş çekersen senin yerine bunu yapmayacak olanı getirir. Onun kendi yük bir şahsiyeti buna kadirdir. Diyemediğimiz sürece biz daha çok poh yeriz yani. Buradan böyle listeler falan konuşmak abes kaçıyor dolayısıyla.
Evet. Neyse ki önümüze listeler geldiği için ve biz onlara bakarak oy vereceğimiz için onları da konuşmamız mecburduk, konuştuk. Buradan bitirelim istersen yavaş yavaş.
Hay hay.
Başka bir şey yoksa. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Listeler de belli oldu. Artık seçime az kaldı. 32 gün kaldı. Ondan sonra biz de gidip oyumuzu kullanacağız. Bize verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.